ayrım 17.
Üstelik böyle bir boyla 1.83. Hiçbir askeri kadın olduğuma inandıramazdım. Diğer çözüm Cemalettin'in tavsiyesine uyarak Prenses Şirin'e haber göndermekti. Anneme söylediğimde hemen onayladı. Öldürülen Şah'ın torununu duymuştu, zorda kalanlara yardım ettiğini biliyordu. Ona bir mektup göndermeyi önerdi. İş yeterince açık olduğu halde başkasının eline geçerse bir inanlam ifade etmeyecek biçimde nasıl yazacağımı saptamaktaydı. Ne kendi adımı ne üstadınkini belirtemezdim. Bana söylediği cümleyi yazmakla yetindim. Bilinmez. Belki yollarımız bir gün karşılaşır. Annem, Şah'ın kırkı okunduğunda prensese yaklaşmayı uygun bulmuştu. Bir sürü insanın arasından mektubu ona iletmekte zorluk çekmedi. Prenses okumuş, korkuyla kimin yazdığına bakınmış, annem bizde diye fısıldamış. Şirin hemen duadan ayrılmış, arabacıyı çağırtıp annemi yanına oturtmuş. Sonra saray armalı fayton, Prevost otelinin önünde durmuş, çarşaflı iki kadın yollarına yürüyerek devam etmişler. Buluşmamız ilk karşılaşmamız kadar kısa oldu. Prenses gözleriyle beni inceledi, dudaklarına bir gülümseme yayıldı, sonra "Yarın arabacım gelip sizi alacak, hazır olun, çarşaf giyin, başınızı kaldırmadan yürümeye bakın." diye buyurdu. Beni elçiliğe götüreceğini sanıyordum. Araba kent dışına çıkınca yanıldığımı anladım. "Sizi Amerikan elçiliğine götürebilirdim," dedi. "Emniyette olurdunuz ama oraya nasıl geldiğinizi öğrenmekte hiç zorluk çekilmezdi." Hanedan ailesinden olduğum için gücüm varsa da Şah'ın katilinin görünürdeki suç ortağını koruyacak kadar güçlü değilim. Üstelik yalnız ben değil, sizi gizleyen kadıncağız da zor durumda kalırdı. Kaldı ki elçiliğiniz böyle bir suçla suçlanan kişiyi korumaktan hiç memnun kalmazdı. İnanın İran'ı terk etmeniz herkes için iyi olacak. Sizi anne tarafından akrabalarım olan Bahtiyarilerin reisine götürüyorum. Şah'ın kırkı için aşiretiyle birlikte gelmişti. Kim olduğunuzu, suçsuz olduğunuzu anlattım. Ancak adamları hiçbir şey bilmemeli. Osmanlı sınırına kadar size eşlik edecekler. Kervanların bilmediği yollardan gideceksiniz. Bizi Şeyh Abdülazim'in köyünde bekliyorlar. Paranız var mı? Var. Koruyucularıma 200 tuman verdim. Yanımda 400 tuman kadar var. Yetmez. Elinizdekinin yarısını size eşlik edenlere dağıtmanız gerekecek. Yolculuğunuzun geri kalanı içinde bol para gerekecek. İşte biraz Türk parası. İşinizi görebilir. Bir de üstada bir mektup gönderiyorum. İstanbul'dan geçeceksiniz değil mi? Ona hayır demek zordu. Mektubu entarimin cebine sokuşturdu. Mirza Rıza'nın ilk sorgusunun tutanakları bunlar. Bütün geceyi onları temize çekmekle geçirdim. Okuyabilirsiniz, hatta okumanız gerek. Size pek çok şey öğretecektir. Üstelik uzun yolculuğunuzda sizi oyalayacaktır. Ama başka kimse görmesin. Köyün dışına varmıştık. Polis katırların yüküne varana kadar her yeri didik didik ediyordu. Ama bir saray faytonuna kim dokunabilirdi? Safran rengi bir binaya gelene dek yolumuza devam ettik. Avlunun ortasında asırlık bir çınar, çevresinde de çapraz fişeklikler kuşanmış askerler vardı. Prenses onlara hor baktı. "Gördüğünüz gibi sizi emin ellere bırakıyorum," dedi. "Sizi o zavallı kadınlardan daha iyi korurlar." Gözlerimle dört bir yöne çevrili namlara kaygıyla baktım. "Ben de kuşkuluyum," diye güldü. "Ama yine de sizi Türkiye'ye kadar götürürler." Vedalaşacağımız sırada, "Biliyorum yeri değil," diye atıldım. "Ama acaba Mirza Rıza'nın eşyaları arasında eski bir el yazması kitap bulunmuş mu?" Gözlerini kaçırdı, ifadesi sertleşti. "Gerçekten de yeri değil," dedi. "İstanbul'a varmadan o meczubun adını ağzınıza almayın. Hayyam'ın kitabı." Israr etmede haklıydım. Bütün bunlar başıma bu kitap yüzünden gelmemiş miydi? Ama Şirin sabırsız bir biçimde içini çekti. "Hiçbir şey bilmiyorum. Öğrenirim. Bana adresinizi bırakın, size yazarım. Ama sakın bana cevap yazmayın." Aceleyle "Annapolis, Maryland" diye yazarken İran'daki yolculuğumun bu denli kısa sürmesine ve daha başlangıcında kötü başlamış olmasına üzüldüm. Kağıdı prensese uzattım. Alacağı sırada elini tuttum. Kısa sürse de iyice sıktım. O da tırnaklarını avucuma geçirerek elimi kanatmadan bir süre sürecek bir iz bıraktı. Dudaklarımızda iki gülücük belirdi aynı anda. "Kim bilir, belki yine karşılaşırız," dedik. 2 ay boyunca yola hiç de benzemeyen yerlerden geçtim. Şeyh Abdülazim'in köyünden sonra güneybatıya Bahtiyari aşiretinin topraklarına ulaştık. Tuzlu Kum Gölü'nden geçtikten sonra aynı adlı ırmağın kenarında geceledik, ancak kente girmedik. Yol arkadaşımın omuzlarından tüfek düşmüyordu. Kalabalık yerlerden kaçınıyorduk. Şirin'in dayısı zaman zaman Amuk'tayız, Verçe'dayız, Humeyn'deyiz dese de bu sadece bu kentleri tepeden gördüğümüz anlamına geliyordu. Kum Nehri'nin karşı yakasındaki Luristan dağlarına vardığımızda Bahtiyarilerin topraklarına girmiş olduk. Onuruma bir ziyafet düzenlendi. Elime afyonu çubuk tutuşturuldu, gevşeyip şenliğe katıldım. Önümdeki uzun yolculuğa çıkmadan 2 gün beklemem gerekti. Şuşter ve Ahvaz'dan geçerek Şaddül Arap'taki Osmanlı kenti Basra'ya gelebildim. Artık İran topraklarında değildim. Kurtulmuştum. Bahreyn'e kadar bir ay süren bir deniz yolculuğu yaptım. Kızıldeniz'den ve İskenderiye'ye kadar Süveyş kanalından geçmem gerekti. Sonunda eski bir Türk gemisiyle İstanbul'a vardım. Bu tehlikeli ve yorucu kaçış boyunca tek dinleneceğim Mirza Rıza'nın sorgulanmasıyla ilgili tutanaklar oldu. Oyalanacak başka bir şey bulsaydım belki bunlara yine bakardım ama bu idam hükümlüsüyle baş başa geçirdiğim saatler beni tarif edemeyeceğim kadar etkilemişti. Sıskacık hali, acı çekmiş gözleri, molla kılığı gözlerimin önünden gitmiyordu. Bazen acı çekmiş sesini duyar gibi oluyordum. Sevgili Şahımızı neden öldürdün? Görmesini bilenler Şah'ın Seyit Cemaleddin'in tutaklandığı yerde vurulduğunu anlarlar. O aziz insan, peygamber ahvadından gelen o eşsiz adam, türbeden öyle sürüklenip götürülmek için ne yapmıştı? Şah'ı öldürmeni kim söyledi? Suç ortakların kimler? Yüce, güçlü Cemaleddin'i ve bütün insanları yaratan Tanrı'ma and olsun ki benden ve Seyit'ten başka Şah'ı öldüreceğimi kimse bilmiyordu. Seyit İstanbul'da yaşıyor. Haydi gidip yakalayın bakalım. Cemaleddin sana ne emirler verdi? İstanbul'a gittiğimde Şah'ın oğlunun bana yaptığı işkenceleri anlattım. Seyit, sızlanıp durma. Ağlamaktan başka bir şey bilmez misin? Şah'ın oğlu sana işkence ettiyse öldür onu, dedi. Neden oğlunu değil de Şah'ı öldürdün? Madem sana işkenceden oğluydu ve madem Cemalettin sana öyle öğüt vermişti, kendi kendime dedim ki, oğlunu öldürürsem Şah o korkunç kudretiyle karşılığında binlerce insanı öldürecek. Bir dalı kesmek yerine zulmün ağacını kökünden kökmek yeğdir. Belki yerine başka bir ağaç yeşerir. Zaten Türk Sultanı da Cemalettin'le konuşurken, bütün Müslümanları birleştirmek için bu Şah'tan kurtulmak gerekir, demiş. Sultanın Cemalettin'le yaptığı özel konuşmayı sen nereden biliyorsun? Seyit Cemalettin'in kendi söyledi. Bana güvenir, benden sır saklamaz. Ben İstanbul'dayken bana öz oğluymuşum gibi davrandı. Orada sana o kadar iyi davranıldıysa, tutuklanmaktan ve işkence görmekten korktuğun İran'a neden döndün? Ben, şayet yazılmamışsa, hiçbir yaprağın ağacından kopmayacağına inanırım. İran'a döneceğim ve yapılan işin aracı olacağım yazılıymış. Yıldız Tepesi'nde, Cemaleddin'in evinin çevresinde dolanıp duran adamlar feslerinin üzerine "Sultanın espiyonları" diye yazmış olsalardı, ziyaretçilerin en safının bile görür görmez anlayacağı şeyi bundan iyi açıklamış olmazlardı. Ama belki de bunu amaçlıyorlardı, ziyaretçiyi sindirmek. Gerçekten de bir süre önce yandaşlarıyla, yabancı muhabirlerle, İstanbul'dan geçmekte olan önemli kişilerle dolup taşan ev, bu Eylül gününde tam bir sessizliğe bürünmüştü. Sadece geçen seferki kadar sessiz duran uşak vardı. Beni birinci kata çıkardı. Üstad kadife koltuğuna gömülmüş, düşünceli ve dalgındı. Beni görünce yüzü güldü. Büyük adımlarla bana doğru geldi. Beni kucakladı, başıma gelenlerden özür diledi. Kurtulmama sevindiğini söyledi. Kısaca nasıl kaçtığımı, prensesin yardımlarını anlattım. Sonra sıra Fazıl ve Mirza Rıza ile karşılaşmama geldi. Adını duymak bile Cemaleddin'i öfkelendirdi. Geçen ay asıldığı haber verdiler. Tanrı affetsin. Tabii sonu ne olacağını biliyordu. Bilmediğini ne zaman olacağıydı. Şah'ın ölümünün 100. gününde. İtiraf almak için işkence görmüştür kuşkusuz. Cemaleddin yavaş konuşuyordu. Zayıflamış, güçsüzleşmişti. Her zaman dingin olan yüzünde zaman zaman tikler oluyor ama yine de çekiciliğini yitirmiyordu. Acı çeker gibiydi, özellikle Mirza Rıza'dan söz ettiğinde. Şu zavallının elinin titremesine İstanbul'da baktırdığını ama yine de bir çay fincanını tutamazken nasıl olup da tabancayı tutabildiğini ve tek atışta Şah'ı öldürebildiğini anlatmakta güçlük çekiyordu. Acaba meczup olmasından yararlanarak başkasının işlediği suçu ona yüklemesinler? Yanıt olarak prensesin temize çektiği tutanakları uzattım. İnce çerçeveli gözlüklerini takıp okudu. Heyecanla, dehşetle, hatta bana öyle geldi ki içten içe sevinerek. Sonra kağıtları katlayıp cebine soktu ve odada gidip gelmeye başladı. 10 dakikalık sessizlikten sonra bir çeşit alıt yaktı. İran'ın 70 evladı Mirza Rıza. Salt meczup olsaydın keşke, salt bilge olsaydın keşke. Bana ihanet etmekle ya da sadık kalmakla yetineydin keşke. Bende yalnızca sevgi ya da yalnızca nefret uyandıraydın keşke. Nasıl sevilirsin, nasıl ihanete uğrarsın? Ya Tanrı, seni ne yapsın? Seni şehitlerin cennetine mi, cellatların cehennemine mi göndersin? Yerine geçip oturdu. Yorulmuştu. Yüzünü ellerinin arasına aldı. Ben sessiz kalmayı sürdürüyor, nefes almaya korkuyordum. Cemalettin doğruldu. Sesi daha dingin, düşüncesi daha berraktı. Okuduğum sözler gerçekten Mirza Rıza'ya ait. Bu ana kadar bazı kuşkularım vardı. Artık hiç kalmadı. Hiç kuşkusuz katil o. Herhalde bunun intikamını almak için yaptığını düşündü. Ama söylediğinin aksine ben ona asla öldürme emri vermedim. İstanbul'a gelip Şah'ın oğlu ve avanesi tarafından nasıl işkence gördüğünü anlatırken ağlıyordu. Onu kendine getirmek için sızlanmayı bırak dedim. Sanki sana acınsın istiyorsun. Sana acıyacaklarını bilsen sakatlanmayı göze alırsın. Ona eski bir öykü anlattım. Darius'un orduları Büyük İskender'in ordularıyla karşılaştığında Yunanlı danışmanları Acem'in ordusunun daha kalabalık olduğuna dikkat çekmişler. İskender omuz silkmiş. Benim adamlarım yenmek için, Darius'unkiler ölmek için savaşıyor demiş. Cemalettin belliğini toparlamaya çalışıyordu. O zaman Mirza Rıza'ya dedim ki, Şah'ın oğlu sana zulmediyorsa sen de kendini mahvedeceğini onu mahvet. Bu onu öldür demek mi? Siz gerçekten evinde 1000 kişinin gördüğü Mirza Rıza gibi bir meczuba böyle bir görev verebileceğime inanıyor musunuz? İçten davranmak istedim. Size yüklenmek istenen cinayetin suçlusu değilsiniz ama manevi sorumluluğunuz yatsınmaz. Açık konuşmam onu duygulandırdı. Bunu kabul ediyorum. Şah'ın ölmesini her Allah'ın günü istemiş olduğumu da. Ama kendimi ne diye savunuyorum ki? Zaten mahkum edilmişim. Bir kasaya doğru gitti. İçinden bir kağıt çıkardı. Bu sabah vasiyetnamemi yazdım. Metni bana verdi. Okurken heyecanlanmamam olanaksızdı. Hapis olduğuma üzülüyorum. Yaklaşan ölümden korkmuyorum. Tek üzüntüm ektiğim tohumların yeşerdiğini görmemektir. Zulüm, doğu halklarını ezmekte devam ediyor. Yobazlık, özgürlüğün sesini boğuyor. Eğer tohumlarımı çorak saray toprağı yerine verimli halk toprağına ekseydim, belki daha iyi sonuç alırdım. Ve sen, bütün ümidimi bağladığım İran halkı, bir adamı yok etmekle özgürlüğünü kazanacağını sanma. Seni yok etmen gereken 100 yıllık geleneklerin yüküdür. Bir suretini alıp çevirip Henry Rochefort'a verin. Intransigent suçsuz olduğumu savunan tek gazete. Diğerleri bana katil gözüyle bakıyor. Herkes ölmemi istiyor. Rahatlasınlar, kanser hastasıyım. Çene kanseri. Sızlanma zaafını gösterdiği her sefer kendini yapay bir kahkaha ile toparlıyor ve işi şakaya vuruyordu. Kanser, kanser, kanser diye tekrarladı. Geçmişteki hekimler bütün hastalıkları yıldızların konumuna bağlarlar. Bir süre düşünceli, tasalı durdu. Sonra bir hayli yapay bir neşeyle devam etti. Bu kansere lanet ediyorum. Ama acaba beni öldürecek olan bu kanser mi? Orası da belli değil. Şah iade edilmemi istiyor, sultan davetlisi olduğum için beni vermiyor ama bir devlet başkanına karşı suç işlemiş bir adamın cezasız kalmasını istemiyor. Şah'tan ve sülalesinden nefret etse bile bu dünyanın büyüklerini Cemalettin gibi bir kula karşı birleştiren meslek dayanışması var. Çözüm, sultan beni burada öldürtecek. Tahta yeni geçmiş olan şah rahatlayacaktır. Çünkü iademi istemiştir ama ellerini benim kanıma bulamaktan çekinmektedir. Beni hangisi öldürecek? Kanser mi, şah mı, sultan mı? Bunu bilecek belki de hiç vaktim olmayacak. Ama sen genç dostum bileceksin. Üstelik gülme yürekliğini gösterdi. Aslında ben de hiç bilemedim. Doğu'nun büyük reformcusunun hangi koşullarda öldüğü gizemini korudu. Anapolis'e döndükten birkaç ay sonra ölüm haberini aldım. 12 Mart 1897 tarihli Intransigent gazetesinde 3 gün önce öldüğü yazılıydı. Ancak yaz sonu Şirin'in vaat ettiği mektup geldiğinde Cemalettin'in nasıl öldüğünü öğrendim. En azından yandaşlarının inancı buydu. Bir süredir herhalde kanserinden ötürü olacak korkunç diş ağrıları çekiyormuş. O gün acısı çekilmez olduğundan uşağını saraya göndermiş. Sultan kendi dişçisini yollamış. Dişçi gelip bakmış, hazırlamış olduğu bir iğneyi diş etine sokarak acısının duracağını söylemiş. Birkaç saniye sonra üstadın çenesi şişmiş. Uşağı boğulmakta olduğunu görünce dişinin peşinden koşmuş. Adam henüz evden çıkmamışmış. Ama geri dönecek yerde kendini bekleyen faytona doğru koşmaya başlamış. Seyit Cemalettin birkaç dakika sonra ölmüş. Akşam sultanın adamları gelip cesedi almışlar. Alel acele yıkayıp gömüvermişler. Prensesin anlattıkları Hayyam'dan çevirdiği sözcüklerle son buluyordu. Onca bilgi sahibi olanlar, bize bilginin yolunu gösterenler kuşku denizinde boğulmadılar mı? Bir öykü anlatırlar, sonra gidip yatarlar. Mektubun asıl amacı olan er yazmasının ne olduğu konusunda Şirin basit bir şeyden söz eder gibiydi. Gerçekten de katilin eşyalar arasında bulunmuş. Kitap şimdi bende. İran'a döndüğünüzde istediğiniz kadar bakabilirsiniz. Benden bu kadar kuşkulanırken İran'a dönmek mi? İran serüveninin tadı damağımda kalmıştı. Tahran'a gitmek için bir ay, çıkmak için üç ay gerekmiş, sokaklarını ancak gezebilmiştim. Beni oraya çeken nice görüntü kalmıştı belleğimde. Nargile içmenin keyfi, Şirin'in elini tutmanın heyecanı, bir anlık bir vaat, bir gecelik annenin safiyetle sunduğu göğüslere kondurulan Buse ve tabii hepsinin üstünde koruyucu meleğimin kolları arasında duran el yazması kitap. Doğunun çekiciliğine kendilerini kaptırmamış olanlara benim bir cumartesi akşamı ayaklarımda pabuçlarım, kafamda koyun derisi külahımla Anapolis'in ıssız olduğunu sandığım kıyılarında dolaştığımı nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Üstelik dönüşte düşlerime dalmış durumda Compromise Caddesi'nden geçerken hiç de ıssız olmadığını unutmuştum. İyi akşamlar Bay Lesaj, iyi gezintiler Bay Lesaj. Selamlamalar üst üste yağıyordu. İyi akşamlar Sayın Peder. Kendime ancak pederin şaşkın bakışlarını görünce geldim. Aniden durup yukarıdan aşağıya kendime baktım. Sonra adımlarımı sıklaştırdım. Hatta sanırım abamın içindeki çıplaklığımı gizlemek üzere koşmaya başladım. Eve geldiğimde üzerimdekileri çıkarttım. Sarıp sarmıldıktan sonra dolabın dibine attım. Bir daha bu kılıkta hiç dolaşmadım ama o tek sefer adımın zırzopa çıkmasına yetti. İngiltere'de zırzoplara her zaman hoşgörüyle bakılmıştır. Hatta biraz da hayranlıkla. Zengin oldukları takdirde. O yılların Amerika'sı bu tarz zıpırlıklara açık değildi. Yüzyılın dönemecine büyük bir ölçülülük ile giriliyordu. Belki New York ya da San Francisco'da değil ama benim kentimde durum böyleydi. Bir Fransız anne ve bir Acem külahı Anapolis'in kaldırmayacağı kadar çoktu. Bu işin bir yanı. Diğer yanına gelince, Doğu'nun büyük kâşifi olarak hiç de hak etmediğim bir üne kavuştum. Yerel gazetenin müdürü Matthias Webb, o kılıkta gezdiğimi duymuş, İran serüvenini yazmamı istemişti. Anapolis Gazette and Herald'da İran adının en son geçtiği tarih 1856 olmalıydı. Cunard şirketinin pek övündüğü yandan çarklı gemilerinden biri bir iceberg'e çarptığı vakit. Bizim yöreden 7 tayfa ölmüştü. Talihsiz geminin adı Persia idi. Denizciler kaderin göstergeleriyle oyun oynanmaz. Ben de yazı dizime başlarken Persia adının uygunsuz bir deyim olduğunu, Acemlerin kendi ülkelerine İran dediklerini, bunun Ayrania Vedja yani Arilerin toprağı anlamına geldiğini belirtmek gereğini duydum. Sonra çoğu okuyucunun adını duydukları tek İranlıdan Ömer Hayyam'dan söz ettim ve büyük bir şüphecilik belirtisi olan şu sözleri naklettim. Cennet, cehennem bu garip yerleri gören oldu mu? İran topraklarında varula gelmiş nice din ve tarikattan söz etmeden önce böyle bir giriş yapmayı uygun bulmuştum. Zerdüşlükten, manicilikten, Sünni ve Şii İslam'dan, Hasan Sabah'ın İsmailiye mezhebinden, sonra bizlere daha yakın olan Babilik'ten, şeyhlerden, Bahailerden söz ettim. Bizim paradis yani cennet sözcüğümüzün kökünün Acemce paradaeza, yani bahçe sözcüğünden geldiğini anımsat. Matthias Webb bilgimden dolayı beni kutladığı vakit daha sürekli bir işbirliğinde bulunmamızı önerdim. Azıcık sıkıldı ve sonra, denemeyi isterim ama şu metinlerinizi barbar sözcüklerle donatmaktan vazgeçerseniz, dedi. Yüzündeki şaşkınlık açıkça görülebilirdi ancak Webb'in de kendine göre gerekçeleri vardı. Gazetin sürekli olarak bir İran uzmanına verebilecek parası yok. Ama şayet tüm dış haberler yüklenmeyi ve uzak diyarlardaki ülkeleri vatandaşlarımıza tanıtmayı kabul ederseniz gazetemizde size yer bulunur. Yazılarınız belki derinliğini kaybedecektir ama genişlik kazanacaktır. İkimizin de yüzü güldü. Barış prosunu uzattıktan sonra. Daha düne kadar doğu bizim için kot burnunda bitiyordu. Ama birdenbire bir yüzyıl batıyor, diğeri doğuyor bahanesiyle sakin kentimiz yeryüzünün keşmekeşine kendini kaptırıverdi. Bu konuşmayı 1899'da yaptığımızı belirtmeliyim. Birliklerimizin yalnız Küba ve Porto Rico'ya değil, aynı zamanda Filipinlere kadar gitmesine yol açan İspanyol-Amerikan Savaşı'ndan hemen sonraydı. Amerika Birleşik Devletleri daha önce otoritesini hiç bu kadar uzaklara götürmemişti. İspanyol İmparatorluğu'na karşı zaferimiz bize 2400 ölüye mal olmuştu ama Deniz Akademisi'nin merkezi Anapolis için durum farklıydı. Her kayıp bir akrabanın, bir dostun, bir nişanlının kaybı demekti. Hemşerilerimin en tutucuları Başkan McKinley'i tehlikeli bir serüvenci olarak görüyorlardı. Webb böyle düşünmüyordu ama okurlarının antipatilerini dikkate almak zorundaydı. Bu ciddi, orta yaşlı aile babası bunu açıklarken kükrüyordu. Yüzü ekşimiş, parmakları bir canavarın pençesi gibi kırılmıştı. Vahşi dünya Anapolis'e büyük adımlarla yaklaşıyor ve siz Benjamin Lesage, sizin göreviniz hemşerilerinizin endişelerini yatıştırmak olacaktır. İçinden pek parlak bir biçimde sıyrıldığım söylenemeyecek bir sorumluluk. Benim haber kaynaklarım Paris'te, Londra'da, New York'ta, Washington'da, Baltimore'da meslektaşlarımın yazdıkları yazılardı. Boerlerin savaşı, Charles ile Mikado arasındaki 1904-1905 savaşı ya da Rusya'daki karışıklıklar hakkında sanırım yazdıklarımın hiçbiri kayda değer değildi.